Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 60.
Hilafeti kurtarmak için gösterişli nutuklar vermek yetmezdi. El ele verip gece gündüz çalışmalıyız. Züppeliği, sarhoşluğu, çapkınlığı bir yana bırakalım artık. Bunun arkasından savunma tedbirlerini tartışmak için meclis gizli bir toplantıya çağrıldı. Bu oturumda mebuslar bir yandan Bursa'nın kaybından sorumlu olan komutanların harp divanına verilmesini, bir yandan da her ne pahasına olursa olsun şehri düşmandan geri almak için hemen harekete geçilmesini istediler. Genelkurmay Başkanı bir rapor hazırlamaya söz vererek birkaç haftalık bir vakit kazandı. Mustafa Kemal öfkelerinin yatışmasını bekledi. Sonra kendisi siyah örtülü kürsüye çıktı. Sabırla ve anlayabilecekleri bir açıklıkla mebuslara durumu anlatmaya başladı. Zira mebuslar gerçek duruma olduğu kadar askerlik sorunlarına da yabancıydılar. Eldeki bütün kuvvetlerin Bursa'yı geri almak için bir araya toplanmasını istiyorlardı. Mustafa Kemal böyle bir hareketin gerçekten yapılabileceğini kabul etti. Ancak ne sonuç vereceği pek kestirilemezdi. Şehri herhangi bir süre elde tutmak güç olurdu. Deniz üstünlüğü olan düşman Mudanya'ya asker çıkarabilir ve şehri kuşatırdı. Türklerin geri çekilme yollarını kesebilir, üstelik güneyden ilerleyerek hayati önemi olan Eskişehir-Afyon demiryoluna saldırabilir. Türkler de ellerinde kuvvet olmadığı için burayı savunamazlardı. Asıl önemli olan şey Bursa'nın geri alınması değil, bütün Anadolu'nun savunulmasıydı. Bunun için de gerçekçi bir kafayla düşünmek, heyecanları yatıştırmak, tedbirli davranmak ve düşmanın bundan sonraki saldırısı nereden gelirse gelsin, karşılayabilmek için hazırlanarak olayların gelişmesini beklemek gerekirdi. Mustafa Kemal sözü memleket içindeki karışıklığa getirdi. Bunlarla uğraşmak için Bursa'dan 4 önemli birlik çekilmiş, bu da şüphesiz Yunanlıların ilerleyişini kolaylaştırmıştı. Her şeyden önce ulusun birliğini sağlamak gerekiyordu. Demek ki şu anda memleket içindeki isyanları bastırmak, Yunan saldırısına karşı koymaktan daha önemliydi. Mebuslara Türk ordusunun güçsüzlüğünü anlatmaya çalıştı ki, bu da 2 aydan beri iktidarda bulunan bir hükümetin değil ama İstanbul'daki padişah hükümetinin suçuydu. Filan noktada, filan derede, filan köydeki kuvvetimiz ya da oradaki subay veya komutanımız düşmanın geçmesine müsaade etmeseydi, bu felaket başımıza gelmezdi diye feryat etmenin anlamı yoktur. Tarihte yarılmamış veya yarılmayan cephe yoktur. Cepheler delinebilir, buna karşı tedbir, delinen kısmı derhal kapatmaktan ibarettir. Bu ise cephe üzerindeki kuvvetlerden başka, geride yedekte kuvvetli kademeler bulundurmakla olur. Yunan ordusu karşısındaki milli cephemiz bu durumda ve bu kuvvette miydi? Bütün Batı Anadolu vilayetlerimiz, Ankara ve dolayları da dahil olduğu halde, daha doğrusu bütün memlekette kuvvet denilebilecek bir cüz'ü tam bırakıldı mıydı? Bu sorunun cevabı hayırdı. Mustafa Kemal, gerçekler ne kadar acı olursa olsun daima göz önünde tutulmalıdır düşüncesini, mebusların inatçı kafalarına iyice yerleştirdikten sonra sözlerini daha iyimser şekilde bitirdi. Durumun yakın bir zamanda düzeleceğini ve ulusa umut ve güven verecek çarelerin bulunacağını söyledi. Bu arada hükümetin her sınıf askeri silah altına çağırması gerekiyordu. Meclis böylece şimdilik rahatlamış oldu. Ama Mustafa Kemal için rahat huzur yoktu. Pek bir işe yaradıklarını sanmadığı bu adamlar karşısında nefes tüketmek, aslında elindeki yetersiz kuvvetlerle bütün cephelerde birden savaşmaktan ötürü gerilmiş olan sinirlerini büsbütün bozmuştu. Ziraat mektebinde manastır hayatı sürdüren ve gittikçe çoğalmalarına rağmen henüz yeterli kadroya varamayan yardımcıları da kendisini sinirli ve patlamaya hazır buluyorlardı. Halide Edip onu hayal kırıklığına uğramış romantik gözlerle görmeye başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın kendisi bugünlerde pek titizdi. Anlaşılan Büyük Millet Meclisi'ni istediği gibi kullanamıyordu. Mustafa Kemal Paşa fikrini yürütmek için her nevi sistemi kullanıyor, zaman zaman George Washington tavrı alıyor, bazen de bir Napolyon havası yaratıyordu. Fakat ilim sahasında çok yüksek olanlar bile onun kudretine yaklaşamazlardı. İnsan tabiatının en zeki bir mümessili olan Mustafa Kemal Paşa daima mevkiini muhafaza edebildi. Bu kritik dönemde Mustafa Kemal'in çevresindekileri inandırmaya, onlara danışmaya, işbirliklerini sağlamaya ihtiyacı vardı. Yalnız arada bir yüzündeki maske düşüyor ve bir üstünlük isteğini ortaya çıkarıyordu. Halide Edip anlatıyor. O günlerde bir akşam Mustafa Kemal Paşa çiftliğe geldi. Uzun uzun konuştuk. Pek dediğini anlayamadım. Bana sordu. Doğru değil mi hanımefendi? Dediğinizi pek anlayamadım paşam. Yanıma geliniz anlatayım. Yanındaki sandalyeye oturdum. O da bu defa fikrini çok açık olarak anlattı ve bana şu kelimelerle ifade etti. Şunu demek istedim. Herkes benim verdiğim emri yapmalıdır. Şimdiye kadar Türkiye'nin selameti ve hayatı için böyle yapmamışlar mı? Ben hiçbir tenkit, hiçbir fikir istemiyorum. Yalnız emirlerimin ifasını. Benden de mi paşam? Sizden de. Çok açık bir şekilde cevap verdim. Milli maksada hizmet ettiğiniz müddetçe size itaat edeceğim. Benim emrime daima itaat edeceksiniz. Ben yine açık cevap verdim. Bu bir tehdit mi paşam? Birden tavrını değiştirdi. Teessüf ederim dedi. Ben sizi hiçbir zaman tehdit etmem. Yazın sonlarına doğru Yunan cephesi sakin olduğu bir sırada Mustafa Kemal yine ve önemli bir iç isyanla karşılaştı. Ankara'nın doğusunda yaylanın ötesinde eski derebeylerinden Çapanoğlu ailesinin padişah taraflısı bağımsız bir hükümet kurmak hevesine kapıldığı Yozgat'ta çıkan bu isyan, zengin Kayseri şehrini ele geçirmek amacını güdüyordu. Bastırılamayacak olursa Orta Anadolu'nun elden gitmesi ve Ankara'daki milliyetçilerin doğudaki kuvvetleriyle bağlarının kesilmesi sonucunu doğurabilirdi. Mustafa Kemal, Eskişehir'deki Yunan cephesinden çete başlarının en kendini beğenmişi olan Çerkez Ethem'i çağırttı. Ethem karargaha kabadayılık satarak geldi. Bu isyan beni ilgilendirmez diyordu. Bununla da Mustafa Kemal'in paşaları baş etsinlerdi. Çerkez onları küçümsediğini de gizlemiyordu. Ne var ki elinde yeterli kuvveti olmayan Mustafa Kemal, Ethem'i idare etmek zorundaydı. Kendisini Millet Meclisi'ni resmen ziyarete çağırdı. Bütün mebuslar kalkarak Ethem'i ayakta selamladılar. Gördüğü itibardan koltukları kabaran Çerkez Ethem, Ankara'ya yardımda bulunmaya razı oldu. Ethem'in ordusunu Eskişehir'den getirmek için özel bir tren gönderildi. Ankara, çeşitli bölgelerden gelen üniformaları değişik, kılıkları acayip, kuvayi milliyecilerle dolunca silahlı bir ordugah halini aldı. Yozgat'a doğru yola çıkan gerçekten önemli bir kuvvetti. Ankara şu an için savunmasız kalmıştı. Bu kuvvetler sabah olmadan Yozgat'a vardılar. Bütün gün şehri kuşattılar ve gece bir kara bulut gibi içeri daldılar. Sokak sokak, ev ev, yırtıcı ve kıyasıya bir çarpışmaydı bu. Çapanoğulları şehre girenlerin üzerine damlardan ateşler yağdırarak kendilerini şiddetle savundular. Ethem'in askerleri de evleri bombardımana tutup ateşe verdiler. Şehrin büyük bir kesimi yanmaya başladı. Top sesleri, korkunç alevler, yaralananların haykırışları geceyi cehenneme çevirmişti. Boğuşma sabaha kadar sürdü. Sabahleyin kuvayi milliyeciler şehre hakim olmuşlardı. Asilerden yakalananlar oldukları yerde yargılanıp idam edildiler. Kaçmış olanlar geri dönüp tekrar dövüşmeye kalktılar, onlar da bozguna uğradı. Milliyetçilere karşı girişilen ayaklanmaların en sonuncusu ve en kanlısı, belki de en önemlisi olan Yozgat isyanı böylece bastırıldı. Mustafa Kemal'in şansı vardı. Eğer hilafet kuvvetleri hareketlerini birbirlerine göre ayarlayabilselerdi, onu yenebileceklerdi. Aslında üç büyük isyanın birbiri arkasına ayrı zamanlarda çıkmış olması, ona zayıf kuvvetlerini toparlamak ve bir yerden bir yere kaydırmak için vakit bırakmıştı. O da böylece bu isyanları kıl payıyla bastırabilmişti. Tam da zamanıydı. Çünkü Yunanlılar neredeyse sonbahar taarruzuna girişeceklerdi. Her şey Türklerin kuzeyden güneye, Eskişehir'den Afyon'a uzanan ve buradan doğudaki Ankara ve Konya gibi önemli stratejik noktalarla bağlantısı bulunan tren yolunu tutup tutamayacaklarına bağlıydı. Bu elden giderse, bütün Orta Anadolu ile güneyin büyük bir parçası düşmana açılmış olacaktı. Yunanlılar düzenli ordularıyla üstün durumdaydılar. Türklerse en çok başıbozuk kuvvetlere bel bağlamışlardı. Mustafa Kemal yine, Perslerin Roma istilası karşısında yaptıkları gibi, düşmanın önünü boşaltıp ikmal yollarını uzatmak suretiyle stratejik bir geri çekilme siyaseti güdüyordu. Yunanlıların girişecekleri taarruzu önceden kestirerek Alaaddin Haydar adındaki gazeteciye şöyle demişti. Yarın Venizelos, efendisi Lloyd George'un emrine uyup da yarım milyonluk bir orduyu feda etmek hevesine kapılırsa, güç de olsa belki Ankara'yı hatta Konya'yı işgal edebilir. Biz Sivas'a çekilirsek gerilla savaşımız iki kat kuvvet kazanacak ve ordumuz 900 kilometre uzunluğundaki cephelerini kolaylıkla yarabilecektir. Monsieur Venizelos Anadolu'da başının belasını bulacak ve Yunan orduları en sonunda toprak altında binlerce ölü bırakarak kendilerinin olmayan bu memleketten atılacaktır. Yunan saldırısı demir yoluna yöneltilmişti. Milliyetçiler başta bütün hat boyunca yenilgiye uğradılar. Lloyd George avam kamerasında Türkler öylesine parçalandılar ki artık toparlanamazlar diye böbürleniyordu. Lakin Fransa ile İtalya telaşlanmışlardı. Yunanlıların yakın bir gelecekte Anadolu'yu istila etmeleri işlerine gelmiyordu. Yunanlıların Marmara kıyısıyla Boğaz bölgesini Türklerden kurtarmakla istediklerini elde etmiş olduklarını ileri sürdüler. Artık onları frenlemek zamanı gelmişti. Lloyd George ve Venizelos'a karşı Yüksek Konsey'i kendi görüşlerine çevirmeyi başardılar. Konsey Yunanlılara daha fazla ilerlememelerini bildiren bir telgraf yolladı. Yunanlılar varmış oldukları bütün noktalarda durup mevziye girmek zorunda kaldılar. Demir yoluyla yaylanın asıl başladığı yerde Sarp Dağlar bölgesinde bulunuyorlardı. Cephe hatları üç kat uzamıştı. İkmalleri için arkalarında yeterli demir ve karayolu yoktu. Yeni cepheleri tehlikeli derecede geniş bir düzeye dağılmış cepler şeklindeydi. Bu cepheyi tutmak, Yüksek Konsey'in teşvikiyle bırakmış oldukları düzlük arazideki kesintisiz cepheyi tutmaktan güçtü. Belki izin verilip de daha ileriye gidebilmiş olsalardı, yine bundan daha uygun bir hatta varabilirlerdi. Fransızlarla İtalyanlar bu işe sevindiler. Mustafa Kemal de Yunanlıları denize kadar sürmek için kendisine gerekli olan düzenli orduyu kurabilecek kadar zaman kazanmış oldu. Bu amaca varmak için de Robek'in Lord Curzon'a, Lord Curzon'un da İngiliz kabinesine boş yere yapmış oldukları uyarmalarda belirttikleri gibi Rusya ile ciddi diplomatik ilişkiler kurmaya başlamıştı.
Ayrım sonu.